Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan Osman Kayar, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, Pavlos'un hikayesine devam ediyoruz Mesnevi'den. İhtilaf gidiş tarzındadır, yolun kendisinde değil. O Yahudi vezir, İsa'nın renginin kokusunu almamış, İsa küpünün mizacından huy kapmamıştı. Yüz renkli elbise İsa'nın saf küpünde sabah rüzgarı gibi tatlı bir renge boyandı. Bu tek renklilik insanı usandırmaz. Balık da suya doymaz. Karada binlerce renk var. Lakin balıkların da kurulukla derdi var. Balık kimdir? Deniz nedir ki yüce ve ulu padişaha misalen bile olsa benzesin? Alemdeki binlerce deniz ve balık o cömertin huzurunda secdeye kapanır. O padişah nice ihsan yağmuru yağdırdı da deniz inciler saçar hale geldi. Hakkın kerem güneşi nice nur saçtı da bulut ve deniz cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ışığı vurdu da yeryüzü o sebeple tane ve tohum saçar oldu. Toprak emindir. Her ne ekersen hıyanet görmeksizin onun cinsini biçersin. Toprak bu eminliği ondan almıştır. Çünkü adalet güneşi ona ışık olmuştur. Bahar hakkın fermanını getirmedikçe toprak sırrını açığa vurmaz. O cömert kuru yeryüzüne emaneti ve haberi alma kabiliyeti verdi. Fazl ve ihsanı kuru toprağı bile ihya eder. Kahır ve celali ise akıllı insanı kör eder. Canda ve gönülde takat kalmadı. Kime söyleyeyim ki işitecek tek bir kulak yok. Kulaklar onun sayesinde göz, taş da onun sayesinde yeşim taşı oldu. Kimyayı o yarattı. Kimya ne ki? O Resul'e mucize bağışladı. Simyanın adı mı olur? Benim bu övgüm hatanın ta kendisidir. Çünkü öven kişi varlık iddiasındadır. Onun karşısında yok olmak gerekir. Onun huzurunda varlık iddiası manasızdır. Varlık kör olmasaydı onun karşısında erirdi, güneşin hararetini tanır anlardı. Bu vücut varlığını Allah'tan bilmedikçe körlüğünü aşikar eder.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi giriş kısmında Mevlana Hazretleri o Yahudi vezir İsa'nın renginin kokusunu almamış, İsa küpünün mizacından huy kapmamıştı derken aslında İsa Aleyhisselam'ın çocukluğunda gerçekleşmiş olan bir mucizeye atıfta bulunur. Lakin bu İsa Aleyhisselam'ın bir tarihsizliği vardır, o da şudur: İsa Aleyhisselam'ın hayatı Hazreti Muhammed'in hayatı kadar göz önünde değildir. Hatta İsa Aleyhisselam'ın yoluna uyduğunu söyleyenler, ona tanrılık atfedenler, onu Allah'ın oğlu görenler bile onun hayatı hakkında teferruatlı bir bilgiye sahip değildirler. Halbuki İsa Aleyhisselam sadece 33 senelik bir ömrü olan bir peygamberdir ve 3 senesinde peygamberlik yapmıştır. Geri kalan kısmında peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili de çokça bilgi aslında bulunmamaktadır ve maalesef bu onun talihsizliğidir. Bizim İsa Aleyhisselam hakkında bilgisizliğimiz onun ilah olduğunu söyleyenlerin önünün açılmasına da sebep oluyor. Ama yine de bizim kaynaklarımız Hristiyan kaynaklarından daha teferruatlı bilgiler veriyor İsa Aleyhisselam hakkında. Çünkü İsa Aleyhisselam'la ilgili temel esasları ve temel özellikleri konusunda Kur'an-ı Kerim bize ana bilgileri verir ve onun hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğini anlatır. Hazreti Peygamber ise biliyorsunuz 63 yıllık bir hayatı vardır. Neredeyse İsa Aleyhisselam'ın iki katı yaşamıştır. Ama onun hayatının her teferruatı, her anı, çocukluğu da dahil olmak üzere tarihçiler tarafından da, siyerciler tarafından rahatlıkla bilinirler ve göz önündedir adeta. Ama biz konumuza geri dönüp de İsa Aleyhisselam'ın bu Mevlana'nın sözünü ettiği mucizesine dönecek olursak şöyle bilgiler verebiliriz. Biliyorsunuz Hazreti İsa babasız olarak dünyaya geliyor. Babasız olarak dünyaya geldiği için de özellikle Yahudiler onun yanında bulunan Zekeriya Aleyhisselam'ı zina ile itham ediyorlar ve onu öldürüyorlar. Yani şehit ediyorlar Zekeriya Aleyhisselam'ı. Hazreti Meryem validemize de dokunmak istiyorlar. Ona da ceza vermek istiyorlar. Ona da saldırıyorlar. Lakin Allah bir mucize göstererek beşikteki çocuğun konuşmasını sağlıyor ve böylece ona erişmelerine de engel oluyor Allah. Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı kadarıyla bakacak olursak. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın durumu ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize şöyle bir bilgi verir. O da şudur. Diyor ki İsa'nın durumu Adem Aleyhisselam gibidir. Adem Aleyhisselam biliyorsunuz anasız ve babasız dünyaya gelmiştir. İsa Aleyhisselam'ın hiç olmazsa annesi vardır. Dolayısıyla hani bir takım insanların özellikle Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ın babası dünyaya gelmiş olması, bu mucizeyi kabul etmeye yanaşmaları ve akıllarına sığdıramamalarından dolayı öncelikle zina ile itham ediyorlar hem Meryem validemizi hem de Zekeriya Aleyhisselam'ı. Daha sonra çocuğun göstermiş olduğu yani İsa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu mucize ile bu iftiralarından vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Ve daha ancak Meryem validemize herhangi bir iş yapamamalarına rağmen onun hakkında dedikodu yapmayı sürdürüyorlar. Dedikodu yapmalarının üzerine de Meryem validemizin Yusuf Neccar diye bilinen bir amcazadesi vardır. Amcasının oğlu vardır ve bu amcasının oğlu İsa Aleyhisselam'ı ve annesi Meryem validemizi alarak Mısır'a kadar götürür ve orada ömrünün 12-13 senelik bölümünü İsa Aleyhisselam Mısır'da geçirir. Aslında bu Mısır'daki hayatıyla ilgili olarak da pek fazla bir malumata ve bilgiye sahip değiliz. Ancak Mevlana'nın beytine konu olan mesele şöyledir. İsa Aleyhisselam'ı annesi bir kilimcinin yanına, kilim boyacısının yanına çırak olarak verir. Ve hani Anadolu'da da bu aslında bir gelenektir. Başka yerlerde de gelenektir. Çocukluk yazda dönemlerinde çocuklar çırak olarak bir ustanın yanına verirler ve yetişmesi sağlanır. İşte İsa Aleyhisselam'ı da Meryem validemiz bir kilim ustasına, kilim boyacısına çırak olarak veriyor ve orada çalışıyor. İsa Aleyhisselam orada çalışıyor. Bir gün bir müşteri kilim getiriyor ve kilim kumaşları getiriyor, ipleri getiriyor daha doğrusu. Bu iplerin boyanması lazım. Ve o dönemin şartları gereği her rengi farklı küplere batırıyorlar ve orada boyuyorlar bunları. Ustası İsa Aleyhisselam'a nasıl davranması gerektiğini izah ediyor ve ipleri bırakarak kendisi başka bir işe gidiyor. İsa Aleyhisselam da bu iplerin hepsini bir küpe dolduruyor. Ve tabii geri döndüğünde de ne oldu bizim iplerimiz, ne yaptın diye sorduğunda İsa Aleyhisselam'ı ustayı götürüyor bir küpün başına ve hepsini bu küpün içerisine koyduğunu söylüyor. Bunun üzerine usta kızıyor. Diyor ki yani bu farklı farklı renklerde olacaktı. Sen hepsini aynı renge boyamışsın dediğinde neyse küpün içerisinden İsa Aleyhisselam ipleri çıkarıyor. Bir de bakıyorlar ki ipler her birisi farklı renklerde. Ustanın istediği renklerde, çeşit çeşit renklere boyanmış vaziyette hem de daha güzel boyanmış vaziyette çıkıyor. İşte burada Yahudi vezir İsa'nın renginin kokusunu almamış, İsa küpünün mizacından huy kapmamıştır derken Mevlana Hazretleri bu hadiseye atıfta bulunuyor. Tabi buradaki atıfta bulunmasının temel sebebi aslında vahdet içerisinde kesret diye isimlendirdiğimiz bir hususu anlatmaktır Mevlana'nın ana derdi burada. Şimdi zaten geri kalan kısmına baktığımız zaman, beyitlerin diğer kısımlarına baktığımız zaman bunu ne yapıyoruz? Etraflı bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla bu Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ın Mısır'da çocukken göstermiş olduğu bir mucizedir ve aynı küpün içerisinde çeşitli renklerde iplerin çıkmasını sağlayan bir durum söz konusu. İşte Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek diyor ki, tabiata bakarsanız aslında tabiat tek renklidir. Mesela ben bunu sık sık söylüyorum. Bir dağ eteğine, özellikle şimdi bahar ayındayız, bir dağ eteğine giderseniz kara toprağın üzerinde bin bir çeşit çiçek vardır. Evet. Ve bin bir çeşit meyve vardır, ağaç vardır. Aslında hepsi kara bir topraktan çıkıyor. Yani tek bir küpün içerisinden çıkıyor. Tek bir kara toprağın üzerinden çıkıyor. Dolayısıyla burada bilmemiz gereken şey şudur. Aslında vahdet vardır. Bizim gördüğümüz kesret, yani çokluk da bu vahdetin bir ürünüdür. Allah da bir tanedir. Ancak biz alemde var olan eşyaya bakarak çokluğu, kesreti görmememiz lazım. Neyi görmememiz lazım? Çokluğun arkasındaki tekliği görmemiz lazım. Vahdeti görmemiz lazım. Hatta misal olsun diye söyleyeyim. Evvelki gün ben okuldaki odamda bir tane öğrenci gelmişti. Pencerenin arka tarafında bir ağaçlık bölge var. Çok güzel çiçekler de var. Pencereyi açtım ve çocuğa sordum. Dedim ki arka tarafta ne görüyorsun? O tabii bize söylediği şey şu. İşte ağaç görüyorum. Gelincik çiçeği görüyorum. Papatya görüyorum. Şunu görüyorum. Başka ne görüyorsun? Ben başka bir şey görmüyorum. Dedim ki bak, başka bir şey daha görmen lazım. Müslüman bunun arkasında başka bir şey daha görür. O da nedir? Allah'ı görmemiz lazım bizim. Çünkü bu görmüş olduğumuz, bizim zahiren görmüş olduğumuz çeşit çeşit çiçekler ve çeşit çeşit ağaçlar aslında bir yaratıcının ürünüdürler. Hı hı. Ve biz buna baktığımız zaman o yaratıcıyı görmemiz lazım. Burada asıl olan budur. Siz bakmak var, görmek var. Siz sadece görünen kısma bakarsanız, zahir kısma bakarsanız onunla bir yere varma şansınız olmaz. Biz aslında onun arkasına bakmamız lazım. Arkasında var olanı görmemiz lazım. Daha eteğindeki bin bir çiçeği gördüğümüzde biz Allah'ın sanatını görmemiz gerekiyor. Biz Allah'ın yaratıcılık kudretini görmemiz gerekiyor. Biz tek bir kara topraktan Allah'ın bin bir çeşit çiçek yaratabilecek güç ve kuvvette olduğunu görmemiz gerekiyor. Tabii kendimizle de kıyas etmemiz gerektiğini de söylemekte bir beis yok. Kendimizi de Allah'la karşılaştırdığımız zaman onun karşısında aziyetimizi fark etmemiz gerekiyor. Ve Allah'ın yüceliğini kavramamız gerekiyor. Çünkü Allah'ın yanında bizim adımız mı anılır diyor Mevlana Hazretleri. Dolayısıyla insanın yapması gereken şey çevresinde gördüklerinden, çevresinde görmüş olduğu binbir renkten tek renkliliğe uzanmasıdır. Ve bütün bunların arkasındaki tevhidi görmesidir. Zaten bütün peygamberlerin ve İslam, özellikle de hasreten İslam peygamberinin de bir tek mücadelesi vardır. O da tevhid mücadelesidir. İnsanlara var olan çokluktan, var olan kesretten hareket ederek bunun arkasındaki tek ilahın, bunun arkasındaki Allah'ın gücünü, kuvvetini, yaratıcılığını, cömertliğini görmektir asıl olan şey. Bunları gördüğümüz zaman bizim açımızdan mesele hallolmuş demektir. Biz o zaman kendimizi fark ederiz. Dolayısıyla bu tek renklilik insanı usandırmaz, balık da suya doymaz diye bir misal daha veriyor İsa Aleyhisselam. Vahdete baktığınız zaman, gerçekten de Allah'ın tek olduğunu düşündüğünüz zaman, bir tek varlık olduğunu anladığınız zaman mesele bizim açımızdan vuzuha kavuşur. Ve bu aslında insanı bıktırmaz, usandırmaz. Lakin biz diğer dünyevi işlere baktığımız zaman tek renklilik ve tek iş Allah insanı ne yapar? Usandırır. Hı hı. Halbuki Allah söz konusu edildiğinde Allah'ın tek renkliliği ve alemin arkasındaki tek renkliliği insanı asla ne yapmaz? Usandırmaz. İşte bunun farkına varmamız gerekiyor. Ve bir misal daha veriyor Mevlana Hazretleri diyor ki karada binlerce renk var. Lakin balıkların da kurulukla derdi var. Çünkü balık kuru yerde ne yapamaz? Yaşayamaz. O suyun içerisinde yaşar. Balık kimdir, deniz nedir ki yüce ve ulu padişaha misalen bile olsa benzesin? Bu beyt üzerinde de etraflıca durmamız gerekiyor. O da şu sebepten. Şimdi Allah yaratılmışlardan hiçbirisine benzemez. Ve akla hayale gelebilecek her şeyden de farklıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Allah hiçbir şey onun dengi değil, hiçbir şey onun dengi değildir diye söyler. Bize çocukluğumuzdan beri öğretilen, Allah'la ilgili öğretilen bir husus vardır. O da Allah ne var olan eşyalardan herhangi birisine ne de bizim zihnimize gelebilecek, tahayyül edebileceğimiz herhangi bir şekle benzemez. Aklımıza gelebilecek her şeyin dışındadır Allah. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü yaratılmış olanların onu kavraması, onun şeklini şemayla anlaması asla mümkün değildir. Bir başka şey de insanlara biz aslında öbür dünyayı anlatırken, Kur'an-ı Kerim de bunu yapıyor. Cenneti anlatırken, cehennemi anlatırken, melekleri anlatırken, mucizeyi anlatırken bir takım misaller veriyor. Bir takım teşbihlerde bulunuyor. Böylece insana öbür taraf anlatmak mümkündür. Lakin Allah söz konusu edildiğinde teşbihte de bulunulamaz. Yani benzetme de yapılamaz. Çünkü Allah hem eşyaya benzemez hem de bizim zihnimize getireceğimiz, tahayyül edeceğimiz hiçbir şeye benzemez. Alemdeki binlerce deniz ve balık o cömertin huzurunda secdeye kapanır. Beyti de var Mevlana Hazretleri'nin. Bu da yine bir ayet-i kerimeye mebni olarak söylenmiş bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 74. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Kalpleriniz katılaştı, şimdi onlar taş gibi. Hatta daha da katıdır. Çünkü öyle taşlar vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Öyleleri de vardır ki çatlar ve bağrından su kaynar. Öylesi de vardır ki Allah korkusundan aşağı iner. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de şudur. Bizim Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu ve onun huzurunda bütün eşyanın, bütün var edilenlerin ona secde ettiğini bilmemiz gerekiyor. Bütün varlıklar gayri iradi olarak Allah'a secde ederler. Bütün mahlukat gayri iradi olarak Allah'ın ilahlığını kabul eder. Bunun bir tek istisnası vardır. O da insandır. Allah insana irade vermiştir. Allah insana akıl vermiştir. İstemiştir ki kendi iradesiyle, kendi aklıyla ve kendi kalbiyle kendisine secde etsin, kendisine itaat etsin. Böylece de insanı diğer varlıklardan üstün kılmıştır. İşte Mevlana Hazretleri buna telmihte bulunuyor, buna atıfta bulunuyor. Diyor ki, alemdeki binlerce deniz ve balık o cömertin huzurunda secdeye kapanırlar. Aslında insan açısından, misal olması bakımından bütün eşyada ve bütün olaylarda bir misal vardır. Alınabilecek bir ders vardır. Çevremizdeki hadiselere bakarak biz Allah'ın ululuğunu, Allah'ın yüceliğini, Allah'ın yaratıcılığını pekala kavrar ve kendimizin de iradi olarak ona secde etmesini sağlayabiliriz. İşte böyle yaptığımız zaman İslam düşüncesinin eşrefi mahlukat dediği varlığa dönüşürüz. Alemlerde bulunan varlıkların en şereflisi haline geliriz. Tersini yaparsak ne olur? Tersini yaparsak bu defa da belhum edal diyor Kur'an-ı Kerim. Hayvanlardan da daha aşağı, cansız varlıklardan da daha aşağı bir varlığa dönüşürüz. Kaldı ki onlar kendilerine akıl fikir verilmediği halde, kalp verilmediği halde, ruh verilmediği halde Allah'ın şanını, yüceliğini, ilahlığını ve sanatını kavrayarak ona secde ediyorlar. Biz akıl verildiği halde, fikir verildiği halde, kalp verildiği halde, ruh verildiği halde o cansız varlıklar ya da o hayvanlar kadar olamazsak biz kendi kendimize ne yapmış oluruz? Yazık etmiş oluruz. Şimdi üzerinde durmamız gereken beyitlerden bir tanesi de şudur. Hakkın kerem güneşi nice nur saçtı da bulut ve deniz cömertlik öğrendi. Bize Mevlana Hazretleri'nin burada öğrettiği şey şudur. Eşyada bulunan bütün özellikler aslında Allah tarafından ona verilmiş özelliklerdir. Biz mesela ne yapıyoruz? Hakkın keremi sayesinde bulutlardan istifade ediyoruz. Denizlerden istifade ediyoruz. Şimdi denize baktığınız zaman milyarlarca hayvanı besliyor. Peki bu cömertliği deniz nereden almıştır? Allah'ın kendisine öğrettiği, fıtratına yerleştiği özelliğinden almıştır. Yine bulut da dünyada bulunan bütün canlı varlıkları besleyen bir nesnedir diyelim hadi. Dolayısıyla bizim bu ikisine bakarak bile normal gündelik hayatımızda cömert olmamız gerektiğini de anlamamız gerekir. Bununla neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Eğer ilminiz varsa ilme muhtaç insanlara bu ilmini vermelisiniz, cömert olmalısınız. Eğer malınız, mülkünüz varsa, paranız, pulunuz varsa paraya, pula, mala, mülke ihtiyacı olan insanlara yardım etmeniz gerekiyor. Eğer sizin başka özellikleriniz varsa, başkalarının sahip olmadığı her ne özelliğiniz varsa bunu başka insanlarla paylaşmamız gerekiyor. Başka insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü diğer varlıklara öğrettiği gibi aslında Allah bize de cömertliği öğretmiştir. Biz hani şimdi aklıma geldiği için de söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ilk iki Adem Aleyhisselam'ın iki çocuğuyla ilgili kıssa da anlatılır. Dolayısıyla bu kıssaya baktığımızda kötü olan iyi olanı öldürdüğünde pişman oluyor ve sonra nasıl davranacağını ne yapmıyor biliyorsunuz bilmiyor. Neyden öğreniyor? Bir karganın başka ölmüş bir kargayı gömmesinden hareket ederek kardeşini gömmeyi aklediyor. İşte biz de tabiatta bulunan, çevremizde bulunan varlıklara bakarak nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim aslında baktığımızda bize hep zaman şunu söylüyor. Diyor ki çevrenize bakın, çevrenizi okuyun. Kur'an-ı Kerim'in hani ilk emrinin oku olmasının da burada bir hatırlamakta fayda var. Bu okumak yazılı bir metni okumak değil. Bu okumak kainatı okumak, eşyayı okumak, hadiseler okumak, nesneleri okumak. Çünkü biz sadece bakan bir varlık olmak durumunda değiliz. Biz aynı zamanda gören bir varlık olmak durumundayız. Çünkü Allah bize başka varlıklara bahşetmediği şeyler bahşediyor. Çünkü Allah bize cömert davranmış. ve Allah'ın bize cömert davrandığından hareket ederek bizim aslında aynı zamanda bizim bünyemize, bizim fıtratımıza cömertlik de yerleştirmiştir Allah. Bu sebeple biz de başka varlıklara, başka insanlara karşı da cömert olmak zorundayız. Bizim cömertliğimiz sadece insana yönelik de olmamalı. Bizim cömertliğimiz hayvana karşı da olmalı. Bizim cömertliğimiz suya karşı da olmalı. Mesela diyelim ki bir ağaç gördünüz. Evinizin önünde bir ağaç var. Yani ne olur günde bir bardak o ağaca su verseniz ne kaybedersiniz ki? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Tam tersi o ağacın size daha çok gölge vermesine, daha çok yeşillik vermesini sağlarsınız. Yani siz cömert davrandığınızda tabiat da size cömert davranır. Ama insanlar maalesef özellikle günümüz dünyasının temel problemlerinden bir tanesidir. Bu cömertlik ve sahip olduklarından başkasına vermek gibi bir düşüncelerimiz yok. Tam tersi habire biriktirme gibi bir arzu ve ihtiyaç içerisindeyiz.
Günümüzde genelde vazgeçtiklerimizi veriyoruz hocam. Bu vermek değil, evet. Değil mi?
Tabii Kur'an-ı Kerim onu çok ciddi biçimde eleştirir. Ve o gün, kıyamet günü bu bizim kullanamayarak verdiklerimizin suratımıza atılacağını haber verir Kur'an-ı Kerim. Ve sevdiklerinizden vermenizi ister bizde. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası da bu yüzden vardır. En sevdiğini ister Allah ondan. Evet. En sevdiğini kurban etmesini ister. Biz de böyleyiz. Yani böyle olmak durumundayız. Hakikaten ekonomik imkanları iyi olan insan eskimiş elbiselerini vermek yerine kendisine bir elbise alırken komşusuna da bir elbise alsa ne kaybeder ki? Tam tersi çok şey kazanır. İnsanlık kazanır ve çevreye de güzel örnekler olur. İşte Allah'a bakıyoruz. Nasıl cömert? Denize neler vermiş? Buluta neler vermiş? Bize neler vermiş? Şöyle düşünün. Bir tek gözünüz olmasa eğer bunun şükrünü eda edemezsiniz. Bir tek yeriniz eksik olsa, bir tek parmağınız eksik olsa hayatınız allak bullak olur. Allah'ın cömertliği karşısında insanın ondan etkilenerek cömert olması lazım. Ve Hazreti Peygamber'le ilgili bir şeyi de burada hatırlatmakta fayda var. Cömertlik mevzuna bugün biraz fazla girdik ama olsun. Hazreti Peygamber biliyorsunuz peygamberler miras bırakmazlar. Ve Hazreti Peygamber'in geliri çok, özellikle Medine hicret ettikten sonra devlet başkanı olduktan sonra geliri çok yüksektir. Gelirlerin devletin vergisinin neredeyse %20'si Hazreti Peygamber'e aittir. Ama Hazreti Peygamber vefatında hiçbir eşya bırakmamıştır. Geriye mal mülk bırakmamıştır. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber cömert birisidir. Neden cömerttir? Allah kendisine cömertlik ediyor. Kendi yaratana sonsuz cömertlik ettiğine göre o da başka insanlara, başka varlıklara cömertlik ediyor ve kazancının neredeyse tamamını her yıl dağıtıyor. Bir başka arkadaşımızla konuşurken bize bir gün şöyle demişti. Yani Hazreti Peygamber hiç zekat vermedi demişti. Neden zekat vermedi? Zaten
malı
bir yıl üzerinde biriktirmiyor ki. Gelen bütün kazancını zaten dağıtıyor. Dolayısıyla biz cömertlik meselesi üzerinde de durmamız lazım. Tabiatın ne cömert bir şey olduğunu görerek, hiç olmasa ondan hareket ederek, toprağın cömertliğinden hareket ederek, denizin cömertliğinden hareket ederek biz de çevremizdeki insanlara cömertlik yapmamız lazım. Üzerinde durmamız gereken bir başka beyit de şu. Toprak bu eminliği ondan almıştır. Hı hı. Çünkü adalet güneşi ona ışık olmuştur. Tabii üst beyti okumakta fayda var. Toprak emindir.
Her ne ekersen
hıyanet görmeksizin onun cinsini biçersin. Aslında Hazreti Peygamber'in de biliyorsunuz ünvanı nedir? Muhammedül Emin'dir. Yani. Emin'dir. İnsanın aslında birinci özelliği emanetine hıyanet etmemesidir. Emin olmasıdır. Emin olmak ne demek? Emin olmak kendisine emanet edilen şeylere hıyanet etmemektir. Kendi uhdesinde olan her şeyi gözetlemek ve kollamak durumundadır. Eğer siz evli baklıysanız, çoluğunuz, çocuğunuz varsa onlar sizin için bir emanettir. Onları koruyup kollamak zorundasınız. Eğer sizin komşularınız varsa onlar sizin için bir emanettir. Onlara iyi davranmak zorundasınız. Eğer sizin bir köpeğiniz, bir kediniz, bir kazınız, tavuğunuz varsa onlar sizin için bir emanettir. Onlara bakmanız lazım. Onları koruyup kollamanız lazım. Bunu hiçbir şey bilmiyorsanız bunu topraktan öğrenirsiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Üstelik de diyelim ki bir tane tohum atarsınız koca ağaç verir size. Hı hı. Ama biz ne yapıyoruz? Biz ise habire yığıp duruyoruz, habire toplayıp duruyoruz. Bununla şunu kastetmiyorum. Yani elbette çalışacağız, elbette kazanacağız, elbette zengin olacağız, elbette başkalarına yardımda bulunacağız. Bir arkadaşımızın şu sözünü söyleyerek programı da bitirelim. O da şudur. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki zekat verin emri aynı zamanda kazanın da başkalarına yardım edin emridir. Başkalarına yardım edecek kadar paramızın pulumuzun olması lazım. Evet. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'in emrini yerine getirmemiş oluruz diyorlar. Dolayısıyla biz toprak gibi emin ve toprak gibi cömert olmalıyız.
Hocam bir de Hayatımız toprak gibi, iyilik ekersek iyilik biçiyoruz, kötülük ekersek kötülük biçiyoruz.
Evet, biraz sonra o mevzuda
evet.
gelecek şöyle kalp ve toprakla
evet.
ilgili.
Peki.
İnşallah.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.